Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. 21. Lem'a İhlas hakkında. 17. Lem'a'nın 17. notasının 7 meselesinden 4. meselesiyken İhlas münasebetiyle 20. lem'anın ikinci noktası oldu. Nuraniyetine binaen 21. lem'a olarak lem'ata girdi. Müstakil olarak bu lem'alara bir lem'a olarak giriyor. Bu lem'a la'akal her 15 günde bir defa okunmalı. Yani risalelerin hiçbirisinin başında böyle bir ibare yok. Sadece burada var. La'akal en az 15 günde bir defa okunmalı diye bir tembihat var yani. Bismillahirrahmanirrahim. Ve la tenazau fetefşelu ve tezhebe rihüküm ve kumu lillahi qanitin. Kad efleha men zekkaha ve kad khabe men dessaha ve la teşteru bi ayati semenen qalile. Ayet-i kerimelerde dövüşmeyin, kavga etmeyin, niza çıkarmayın, cesaretiniz kırılır. Ve kumu lillahi qanitin, Allah için kıyam edip ibadet edin. Kad efleha men zekkaha, nefislerini günahlardan arındıran ve temizleyen kurtulmuştur. Ve kad khabe men dessaha, nefislerini günaha daldıranlar ise hüsrana, zarara uğramışlardır. Ve la teşteru bi ayati semenen qalile. Ayetlerimi küçük, kalil, az bir semen ile, az bir şey ile değiştirmeyin diye Cenab-ı Hak ifade ediyor. Şimdi bunları okuyacağız. Ne demekti bunlar? Ey ahiret kardeşlerim ve ey hizmet-i Kur'aniye'de arkadaşlarım, bilirsiniz ve biliniz, bu dünyada hususan uhrevi hizmetlerde en mühim bir esas, en büyük bir kuvvet, en makbul bir şefaatçi, en metin bir noktayı istinat, en kısa bir tariki hakikat, en makbul bir duayı manevi, en kerametli bir vesile-i makasıt, en yüksek bir haslet, en safi bir ubudiyet, ihlastır. İhlası tarif etti. Baştan sona her bir kelime, her bir cümle aslında ihlasın apayrı bir tarifi. İhlasın kelime karşılığını ifade eden bunlar tekrar okuyalım. İhlas halis olmak demek. Halis olmak demek ne demektir? Hiçbir katışığı olmayan şey değil mi? Hiçbir katışığı. Mesela halis zeytinyağı diyoruz değil mi? Halis zeytinyağı ne demektir? Yani bu diyelim kabın içerisinde zeytinyağından başka hiçbir şey bulunmaz demektir. Yani hiçbir katkı maddesi içermez demektir. Halis dediğimiz o mana. Halis tereyağı diyoruz yani. Halis tereyağı. Tamamen hakikaten başka hiçbir şey. Yani patates falan filan karışmamış yani. O şekilde karıştırarak bozmamışlar yani. Su katılmamış süt. İşte safi ve temiz diyoruz değil mi? Cenab-ı Hak ayeti kerimede sütü anlatırken öyle ifade ediyor. Lebenen halisen lişşaribin. Bak orada da halis ifadesini kullanıyor. Lebenen halisen lişşaribin. Tamamen gıdadır, lebenen. Halisen, tamamen süttür, başka hiçbir şey yoktur. Lişşaribin, şurup gibidir. Çok rahat bir şekilde içebilirsiniz yani. Sütü tarif ediyor yani. Demek ki yani ineğin, affedersin, memesinden akan o süttür. Orada su yoktur yani. Tertemizdir, pırıl pırıldır, safidir. Hiçbir şey, sütten gayrı hiçbir şey onun içerisinde yoktur yani. İşte ihlas deyince katışıksız her bir fiil halistir yani. Her bir fiil halistir. Üstad Hazretleri ibadeti anlatırken ibadetin ruhu ihlastır diyor. İbadetin ruhu ihlastır. İhlas ibadetin ruhu hükmünde. İhlas ise yapılan şeyin emredildiği için yapılmasıdır. Bak burada her şey devreden çıktı yani. Neden namaz kılıyoruz? Cennet için mi? Neden günahlardan kaçıyoruz? Cehenneme girmemek için mi? Hayır. Allah emretmiştir, ibadet ederiz. Allah yasaklamıştır, günahlardan uzak kalırız. İbadetin aslında, esasında ihlas dediğimiz şeyde ne vardır? Emredildiği için yapılması vardır. Emredildiği için. Niçin Allah'ı seviyorsun? Bana bu kadar nimet lütfettiği, ihsan ve ikram ettiği için. Doğru bir cevap aslında. Ama bunun bir tarafı eksik. Peki Allah nimetler ihsan etmeseydi sevmeyecek miydin? İkinci soru geliyor bakın. İkinci soru geliyor yani. Dolayısıyla burada o zaman niçin Allah sevilir sorusuna verilecek en doğru cevap Allah sevilmeye layık olduğu için sevilir. İlla karşılığında bir şey olacağından dolayı değildir. O zatın zatı sevilmeye layıktır. İşte burada o zaman tam nedir? İhlas ne yaptı? Devreye girdi. İhlas aynı zamanda yapılan bütün fiillerin aslı ve esasıdır. Yani ister işte burada zaten dedi, dünyada uhrevi hizmetlerde konuşacağız şimdi onları. Yapılan fiillerin aslını ve esasını oluşturur. Esaslar mesabesindedir. Yani ibadetin esası ihlastır yani. İhlastır. Bu ne demektir? Asıldan kasıt, maksat nedir? Bir kubbeyi ayakta tutan sütunlar vardır değil mi? İşte o sütunlar kubbenin aslıdır, esasıdır. Siz sütunları devreden çıkarırsanız kubbede ne yapar? Yıkılır ve çöker yani. Ne dedi? İhlas ibadetin ruhu hükmündedir. İbadetin ruhu hükmündedir. Bizim cesedimizi ayakta tutan ruh mudur? Ruhtur. Konuşan ruh mudur? Ruhtur. Bakın. Dil onun için kıymetli. Gören ruh mudur? Ruhtur. Göz onun için kıymetli. İşiten ruh mudur? Ruhtur. Kulak onun için kıymetli yani. Şimdi ruhu şu cesetten çıkarmış olun. Soruyorum bu cesedin neyi kıymetli olur ki yani? Göz mü kıymetli olur, el mi kıymetli olur, ayak mı kıymetli olur? Bu cesedin hiçbir şeyi artık ne yapmaz? Kıymetli olmaz. Tamamen kıymetten düşer. Biraz önce çok kıymetliyken, öyle mi? Paha biçilmezken ruh çıkınca etten ibaret kalıyor. Başka bir şey. Et ve kemik ve kan yığını. Başka hiçbir şey yok. Enteresan bir şey. O zaman bizim vücudumuzu kıymetlendiren, bizim vücudumuzu ayakta tutan ruhumuzdur. Kelimeleri kulaklarımıza girdirip kalbimize yerleştiren, hafızamıza kaydettiren şey o kelimelerin ifade ettiği manadır. Kelimelerin manasını devre dışı bırakın, hiçbir kelime dinlenmez. Hiçbir kelimenin kıymeti ve kadri kalmaz. Şu anda ifade edilen kelimelerin her birisinin içinde bir mana, özel bir mana olduğundan dolayı ne yapıyoruz? Onlara kıymet veriyoruz. İşte şimdi okuyacağız bakın. Her birisi o kadar yüklü mana dolu ki o manalar da kelimelerin ruhu hükmündedir. Her bir şeyde. Maddeyi ayakta tutan şey onun manasıdır. Madde manayla kaimdir. Madde mana ifade etmezse hiçbir özelliği, hiçbir kıymeti kalmaz. Şu kürsü neden buradadır? Bu kürsü niye bu kadar öne çıkmış? Bu kürsünün bu kadar öne çıkmasının altına yatan mana nedir? Bu kürsü burada bir vazife ifade ediyor. O vazifeden dolayı, o vazifenin ifade etmiş olduğu manadan dolayı kürsü burada. Böyle bir vazife olmamış olsa kürsünün burada olmasının bir esprisi var mı? Hayır. Dolayısıyla her bir şeyi ayakta tutan manadır. Mana her bir şeyin ruhu mesabesindedir. İbadetin ruhu, ibadetin manası, ibadetin kadri kıymetini ortaya koyan şey nedir? İhlastır. İhlas ise emredildiği için yapılmasıdır. Bunu özellikle ifade edelim. Asıl mesabesinde dedik, usul mesabesinde dedik. Onun için demişler, bir şeye vasıl olmak istiyorsan, asılını kendine esas alacaksın. Zaten mecellede de bir kaidedir yani. Usul esastan mukaddemdir derler. Yani sonradan zikredilen şeylerden usul dediğimiz, işte ihlas diyoruz. Önde, hep önde gelir. Önce usul belirlenir yani. Bunun için bir şey daha ifade etmişler. Bir şeye ulaşamamanın sebebi usulsüzlüktendir. Usulsüzlüğümüzün sebebi usulsüzlüğümüzdür demişler yani. İbadet ediyorum ama nihayetine ulaşamıyorum. Hakkıyla bir şeyi elde edemiyorum. Onun usulüne bak yani. Usulü nedir? İhlas. İhlasına bak. Niyet, o niyetin içerisindeki halisiyette ne var ne yok onu iyice tahlil et. o zaman ortaya çıkar. Öyleyse hangi şey olursa olsun, ister dünyevi olan fiillerde samimiyet, muhabbet, birlik, beraberlik, isterse ahirete taalluk eden fiillerimizde aslında esas alacağımız en güzel şey nedir? İhlastır. İhlastır. Onu elden bırakmayacağız. Safi, temiz, katışıksız, en kaliteli fiili icra etmek. Onun için şeyinde, balın da en kalitelisini arıyoruz ya, balın en kalitelisi ne yapar? Arı yapar değil mi? İnsan karışınca ne oluyor? Bozuluyor yani. İnsan karışınca bozuluyor. Abi sadece arılara bıraktık, onlar yapıyorlar yani. Onun için birisi gelmiş, Erzurum'da girmiş bir dükkana bal alacak. Soru soruyor, diyor ki ya diyor hemşerim diyor, ben diyor bal alacağım ama diyor, bu balın sahtesinden bahsediyorlar. Yani şeker yoğunluğu daha yüksek olanlardan bahsediyorlar. Sizin ballarınız nasıl diyorlar diye bir soru soruyorlar. İkrem abi. Bizim Erzurum'da cevap veriyor. Ben Erzurum'da olunca rahat konuşabilirim yani. Diyor ki vallahi diyor haklısın diyor. Artık diyor balın sahtesi, kalitelisi, şuyu buyu karıştı diyor. Biz artık diyor arılara güvenmiyoruz. Balı kendimiz yapıyoruz. Tam sahte. Oysa en kaliteli bal arıdan çıkıyor. Safi. Üstad Hazretleri misal veriyor. Diyor ki beşerin bulaşık eli karışmamak kaydıyla, önemli bir ifade, beşerin bulaşık eli karışmamak kaydıyla kainatta hiçbir nezafetsizlik, bozukluk görünmüyor. Karıştıkça bozuyoruz yani. Bizden kaynaklanıyor. Eksiyiz, noksanız, şöyleyiz, böyleyiz. Muhakkak bir şeyleri ne yapıyoruz? Oralara katıyoruz. Ama Cenab-ı Hakk'ın bizden istediği süt gibi, lebenen halisen lişşaribin, tertemiz, pırıl pırıl her şeyimizde o ihlası esas almak. Şimdi okuyalım tekrar. Ey ahiret kardeşlerim, Velizan Hazretleri hitap ediyor. Ahiret kardeşlerim, hepimiz birbirimizin aslında neyiz? Ahiret kardeşiyiz değil mi? Neseben kardeş değiliz ama dinen kardeşiz. İmandan gelen bir kardeşliğimiz var. İnnemel mü'minüne ihva ayeti kerime, ancak müminler kardeştir derken kardeşliğin kemali imandadır yani. Nesebi kardeşlikler yani devam etse en nihayet nereye kadar devam eder? Kabre kadar. Nesebi kardeşlikler oraya kadar devam eder, biter. Biter yani. Ölünce biter yani. Anne baba bir kardeşliklerden bahsediyoruz. Ölünce biter yani. Şeyler de öyledir yani. Hanımı vefat edince erkekten nikah pat diye. Vefat edince nikah düşüyor. Acayip bir şey yani. Haram oluyor. Ama imandan gelen kardeşlikler, iman baki kaldığı müddetçe ebedi olarak devam eder. Ve onlar da ebedi olarak cennette kalırlar. Hadis-i şerifin ifadesince el mer'u me'emen ehabbe, sırrı bu. Seven sevdiğiyle beraberdir. Özellikle bu ibare kimin içindir? Müminler içindir. İnananlar hakikatte birbirlerini severler. İman olduğu müddetçe de o sevgi devam eder ve ahirette Cenab-ı Hak onları ne yapar? Bir araya getirir. Bir araya getirir. Onun için Bedirzan Hazretleri yanı başındaki talebelerine hitap ederken şunu özellikle de söyler. Biz birbirimizedir. En nesebi kardeşten daha ziyade kardeşiz. Bu olması lazım. Biz birbirimize en nesebi, yani anne baba bir, iki kardeş var ki birbirine o kadar sımsıkı yakınlar ki biz birbirimize onlardan daha yakın kardeşiz. Dava kardeşliği bambaşkadır. İman kardeşliği bambaşkadır. Hizmet kardeşliği bambaşkadır yani. Bunlar her şeyden aslında önde gelir. Kadrini, kıymetini bilebilirsek. Ve ey hizmeti Kur'aniye'de arkadaşlarım, bilirsiniz ve biliniz. Evet, sizler bir hakikati biliyorsunuz. Fakat bunu bir defa bilmek değil, defaatle bilmek gerekir. Yani biliyorsunuz ama ben de tekrar ifade ediyorum. Tekrar tekrar bunu bilin. Yukarıdaki ifadeyle de bunu teyit ettiriyor. La kal 15 günde bir defa okunmalı derken bu manayı nazarımıza veriyor. En az 15 günde bir defa okunmalı. Veya buna benzer şeyler. İhlas suresinin de defaatle tekrar edilmesinin bir sırrı bu olsa gerek. Bu dünyada ister dünyevi işlerde fark etmez, hususan uhrevi hizmetlerde, asıl ahirete taalluk eden hizmetlerde karşılık olmaması gerekiyor. Neden? Çünkü ahirete taalluk eden hiçbir hizmetin karşılığını hiçbir kimse veremez. Veremez yani. Mükafat olarak veremez. Onun için Cenab-ı Hak peygamberlere özellikle neyi ifade ediyor? وَمَا عَلَى الرَّسُولِ اِلَّا الْبَلَغِ Sizin vazifeniz neymiş? Sizin vazifeniz? Sadece tebliğ. Tebliğ, tebliğ. Başka hiçbir şey düşünemezsiniz. Dinlemiş, dinlememiş, anlamış, anlamamış, gelmiş, gelmemiş, kabul etmiş, etmemiş, iman etmiş, etmemiş, yok, yok, yok, yok, yok diyor. Oraya bakma diyor. Peki neye bakacağım? Sen tebliğ etmene bak diyor. Diğer türlü düşününce karşılık olmuş oluyor yani. Ya Rabbi ben tebliğ ettim ama iman etmediler. E de sen iman etmelerini mi bekliyordun ki yani? Böyle bir karşılık mı bekliyordun? Hani insan arzu ediyor, ben namazı anlatayım, akabinde de namaz kılsın. Böyle bir beklenti mi var bizde? Böyle bir beklenti şöyle bir neticeyi de doğurur yani. Ben böyle bir şey bekliyorum, arzu ediyorum yani, arzu ediyorum. Fakat neticede karşımdaki namazı kılmıyor. Benim dediklerimi de hiç dinlemiyor. Şimdi ben ne yapacağım? Böyle bir beklentiye eğer bu anlattığım şeyi bina ettiysem, ben 1, 2, 3, 4.de geri dururum yani. Ya zaten anlatıyorum, anlamıyor. Kılmıyor da, bir şey de yapmıyor da, yok artık, tamam, bitti daha, bitti. Ama Cenab-ı Hak Hazreti Peygamber'e ne diyor? Git diyor, tebliğ et diyor. Dinlemedi, dinle, olsun, bir daha tebliğ et. Ya Rabbi, bir daha tebliğ et. Bak durmadan bunu ne yapıyor? Tekrar tekrar ifade ediyor. O zaman nedir? Neticede anlamış, anlamamış, bilmiş, bilmemiş, kılmış, kılmamış. Olsa nurun ala nur. Meyvesini bu dünyada gözünle görmüş olursun yani. Ama bizim vazifemiz tebliğdir yani. Tebliğdir yani. Şurada birbirimize nedir? Yani sadece yanlış anlaşılmasın. Ders sadece tebliğ değildir. Şu cemaatin lisan-ı hali de bizim için tebliğdir. Okurken biz de kendimizi okuyoruz. Bu da bizim için tebliğdir yani. Anlatıyoruz, sadece dinleyen cemaat değil. Bizim de kulaklarımız var. Biz de dinliyoruz. Birbirimize tebliğ yapıyoruz. Yani sizlerin dinleyişi, öyle mi? Yani muhataplık, nimeti ifade, nimeti istifade, bunların hepsi birbirimiz için aslında tebliğdir. Biz ne yapıyoruz? Şöyle bir ortamda bulunmakla birbirimizin her türlü vasfından istifade ediyoruz. Bir kardeşimiz var ki öyle dikkat kesilmiş dinliyor ki onun o hali tebliğ oluyor yani. Bir kardeşimiz var ki öyle bir keyif alıyor ki onun o hali tebliğ oluyor yani. Yani o kendisine istifade ederken aslında o haliyle nedir? Cemaatin kendisine de istifade ettiriyor. Yani bazen öyle olur ki bir abimiz, bir kardeşimiz gelir bir koltukta oturur, dinlerken uyur. Bırakın uyusun yani. Onun o hali dahi tebliğdir yani. Tebliğin sadece dinleme usulü değil. Her hali, bizim her halimiz. Yeter ki sünnet-i seniyye dairesi içerisinde olsun, hiçbir sıkıntı yok yani. Problem yok. Dinlemek akılla ilgili ama bir de var ki kalben dinliyor yani. Kalben dinliyorsa gözünün açık olması çok da gerekmiyor yani. Bazen gözünü kapatır ama öyle bir kalp gözünü açar ki Allah Allah. Biz bunları bilmiyoruz ki. Biz bilmediğimizden dolayı ne yaparız? Sen sana düşen vazifeyi yap. Vazifen nedir? Anlatmak. Anlat, tamam, o kadar. Gerisine karışma. Gerisini kalpleri evirip çevirecek, şekilden şekile, halden hale sokacak, imanı yerleştirecek, inkişaf ettirip ondan ciddi bir şekilde istifadeye medar ettirecek kimdir? Allah'tır. Bu Allah'ın vazifesi. Oraya çok insan ne yapmaması lazım? Girmemesi lazım. Bu dünyada hususen uhrevi hizmetlerde en mühim bir esas, esası başta biraz uzun uzun konuştuk. En büyük bir kuvvet, yani şöyle ifade, en mühim esas ihlastır. En büyük bir kuvvet ihlastır. Bunu kendimize almamız lazım. En makbul bir şefaatçi ihlastır. Bakın, yani yapmış olduğumuz ibadetin kendisi ayrı, bir de o ibadete yapılan niyet ayrı. İkisi farklı şeyler. O niyet ibadetin ruhu oluyor. Yani namazı kılarken namaza niyetin, ibadetin ruhu oluyor. Hem o ibadetin kendisinden istifade ediyorsun, hem de niyetten istifade ediyorsun. İkisi ayrı değerlendiriliyor. İkisinin de sevabı ayrı ortaya çıkıyor. Birisi birisini keyfiyetlendirirken, kuvvetlendirirken ayrıca başlı başına insan niyetten de sevap alıyor. Niyeti onun için bambaşka şeyler ifade ediyor. Bakın tekrar okuyalım. O ihlas, o niyet, safi niyet, makbul bir şefaatçi, kabul edilir bir özelliği ve boyutu var. En metin bir noktayı istinat, dayanak noktası, sağlam. Ona dayandığın zaman rahat ediyorsun yani. En kısa bir tariki hakikat, hakikate götürecek en kısa yol. En kısa yol. En makbul bir duayı manevi, manevi dua. Şimdi elini açmışsın, dua ediyorsun. Bu maddidir, fiilidir, kalidir yani. Bu dua doğru mu? Bir de bu duanın içerisinde bir niyet daha var. Sen neden bu duayı yapıyorsun? Ya Allah emretmiştir. Ud'uni diyor. Dua edin. Bana dua edin diyor. Ben onun için dua ediyorum. Bu da senin duanın niyeti. Bu duanın içerisindeki niyet ne olmuş oldu? En makbul bir duayı manevi. Bu da ayrıca manevi bir dua oluyor. Manevi bir dua olmakla senin duana ikinci bir kuvveti katmış oluyor yani. İş değişti bakın. En kıymetli bir vesileyi makasıt. Maksatlara ulaştıracak vesileler çoktur. Ama öyle vesileler olsun ki kerametli. Kerametli demek ne demektir? Yani ummadığın yerden Cenab-ı Hak bir şeyler göstersin. Ummadığın yerden Cenab-ı Hak öyle şeyler halk etsin ki seni arzu ettiğin hedefe, gayeye çok hızlı bir şekilde anında ummadığın tarzda ulaştırsın. Bunun adı nedir? İhlastır, niyet. Ve en yüksek bir haslet, en yüksek bir özellik. İnsanların, kulların yapmış oldukları vazifelerde en yüksek, en ulvi haslet, özellik nedir? Halis olmaktır. Halis olmaktır. Ve en safi bir ubudiyet, bakın kulluktan bahsederken bir de o kulluğun niyeti ayrıca özel bir kulluk olmuş oluyor. Safi bir kulluk ihlastır. İhlasın kendisi böyle hüviyetleri taşıyor. Burada ihlasla alakalı çok meseleler nazarımıza veriliyor. Ben hizmet boyutu itibariyle ikinci düsturu özellikle sizlerle paylaşmak istiyorum. Diğer birinci düsturu ve o girişteki kısımları da sizlere havale ediyorum. Arzu eden abilerimiz buradan, kardeşlerimiz buradan açıp okuyabilirler. İkinci düsturunuz neymiş? Çok düsturlar burada. Kaç tane? Dört düstur var. Onların içerisinde sayılan çok özel manalar nazarımıza veriliyor. Buradaki ikinci düsturu da okumuş olalım. İhlası elde etmek ayrı bir şeydir. Elde etmek. Yani biri var ki ihlası kazandın, artık ihlası elde ettin. Fakat elde edilen o şey bir hazinedir. O hazineyi kaybetmemek, devam ettirmek ayrı bir şeydir. İkisi farklı şey. Onun için buradaki düsturları okurken aslında şurada ifade ediyor. İhlası kazanmak ve muhafaza etmek için ve manileri def etmek için. Bu düsturların gayesi bu. İhlası kazanmak bir, yetmiyor. Muhafaza etmek, kazandığın şey muhafaza edilecek iki ve ona mani olan şeyleri de def etmek için gelecek düsturlar rehberiniz olsun diye bizim nazarımıza veriyor. İkinci düsturunuz, bu hizmet-i Kur'aniye'de bulunan kardeşlerinizi tenkit etmemek. Bu hizmette bulunan, fark etmiyor, biz bunu özellikle hizmet boyutlu bugün ele alacağız, nazar vereceğiz. Yani vazife ifa ederken, ubudiyet yaparken, kulluk yaparken her bir insan aslında mümin olması hasebiyle, imani kimliği hasebiyle, İslami kimliği hasebiyle aslında bir tebliğcidir. Doğru mu? Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam Cenab-ı Hak'tan nedir gelen ayetleri, Cebrail vasıtasıyla gelen ayetleri önce kendi nefsine tebliğ etmiş, sonra da ne yapmıştır? Etrafına tebliğ etmiştir. Tebliğ ve tebellüğü gerçekleştirmiştir. Burada bizim de olmamız gereken şey aynıdır yani. Herhangi bir şekilde bir yerde vazifedar olmamız gerekmiyor. Yani adımızın hoca olması gerekmiyor. Gerekmiyor. İşimizde olsun, eğitimimizde, dışarıda otururken, konuşurken, muhabbet ederken, birbirimizin arasındaki sohbet ve münasebetlerde fark etmiyor. Yani inşaatta amele olarak dahi çalışıyorsak, o çalışma esnasında dahi biz yanımızdakine, yöremizdekine bir hakikati tebliğ edebiliriz. Bu hakikati tebliğ edebilmek için illa ağız ile söylenmesi gerekmiyor. Lisan-ı hal, lisan-ı kalden daha keskindir. Bir insan orada, şurada aldığı hakikati misal olarak diyorum, yaşantısına aksettirip bulunduğu yerde yaşayacak olsa, en büyük, en keskin tebliğ yaşamaktır yani, yaşamak. Yaşayarak gösterdiğimiz şey en iyi tebliğdir. Dolayısıyla her birimiz aslında bulunduğumuz yerde bir hizmet faaliyeti yapıyoruz yani. İlla hizmet faaliyeti böyle mekanlarda, böyle yerlerde yapılmıyor yani. Bakın, diğer dinlerde mekanlar sabit olabilir. Fakat İslamiyet'te öyle değil. İslamiyet'te yeryüzü küre-i arz bir mescittir. Mescittir. Mescit, namaz kılmak için illa camiye gitmek gerekmiyor yani. Yeryüzünün her tarafında namaz kılınabilir. Dolayısıyla yeryüzünün her tarafı aynı zamanda nedir? Tebliğ mekanıdır yani. Tebliğ mekanıdır. İlla böyle mekanlar olması gerekmiyor. Onun için her birimiz aslında hizmette birer neyiz? Kardeşiz. Bu hitapları, buradaki hitapları düşünürken özel hizmet erbabı gibi değil de hepimiz hizmet ediyor gibi ne yapmamız lazım? Düşünmemiz lazım. Bu hizmeti Kur'aniye'de bulunan, bu Kur'an hizmetinde bulunan kardeşlerinizi tenkit etmemek ve onların üstünde fazilet furuşluk nevinden gıpta damarını tahrik etmemektir. İki tane şey. Bunlar işte bizim önümüze çıkan engeller. Tenkit edersek bir hastalık. Fazilet furuşluk yapar. Fazilet furuşluk nedir? Ben üstünüm. Benden üstün olan yok. Öyle hal ve tavır sergiliyorum ki ben kendimi herkesten üstün göstermeye çalışıyorum. Bunun adı fazilet furuşluktur. Bu hiçbir yerde olmaz yani. İnsana düşen aslında nedir? Tevazudur, mahfiyettir, toprak gibi olmaktır. Toprak gibi olursa insan bir şeyler çıkarır. Yoksa diğer türlüsü ben varım, ben bir taneyim, ben olmasam hiçbir şey olmaz şekliyle, edasıyla hareket edilecek olsa o insandan aslında hiçbir şey olmaz. Tenkit dediğimizde, aşağıda gelecek, bunların misallerini verecek de, tenkit bir şeyin eksiğini, kusurunu, noksanını araştırmak. Yani eleştirmen diyorlar değil mi şimdilerde? Yani adam bir şeyleri eleştiriyor. Aslında o eleştiri aynı zamanda tenkittir yani. Münekkit denir tenkit edenlere. Fakat tenkit bir menfi tarafı var. Burada yasaklanan menfi taraftır. Bir de müsbet tarafı var. Müsbet tarafı var. Bediüzzaman Hazretleri bunu muhakematta nazarımıza verir. Tenkit diyor, ya şefkatin teşeffisinden gelir veya nefretin tatmininden gelir. İki şey. Tenkit ya şefkatten gelir ya da nefretten gelir. Nefretten gelen burada yasaklanmış. Ne gibi? Dost ve düşmanın ayıbını görmek gibi. Mesela bir insan dostunun ayıbını gördüğü zaman ne yapmaya çalışır soruyorum. Hemen zihnimizde kuralım. Mesut abi?
Düzeltmeye çalışır.
Örtmeye çalışır değil mi? Dostunun ayıbını gördü, örtmeye çalışır. Düşmanın ayıbını görse iş değişti değil mi? Allah Allah. Anlat bak, fahş eder diyor. Yaymaya çalışır diyor. Düşmanın ayıbı, dostun ayıbı. Yani tenkit ediyorsa, düşmanın ayıbını gördüğü zaman, aa bak işte görüyor musun? Herkese anlatır yani. Anlatmaya, düşmanı çünkü. Ama dostun ayıbını gördü mü, kapatmaya çalışır. Dostun ayıbını görmek şefkatten geliyor. Düşmanın ayıbını görmek nefretten geliyor. Nefretten geliyor. Nefretten geldiği için onu görür görmez herkese yer ki, aa bakın bunun ne ayıpları varmış işte. Aha sana kirli çamaşırlar. Ama dost için öyle değildir yani. Bir annenin evladının eksiğin noksanını gördüğü zaman ne yapar? Örtmeye çalışır. Telafi etmeye çalışır. İster ki kimseye görünmesin. Onun için ne denir? Kol kırılır, yen içinde kalır. Aman kimse bilmesin, kimse görmesin. Zaten Cenab-ı Hak böyle diyor. Örtün diyor. Doğru olan bu. Örtün. Göstermeyin. Yani bir kişi bir fiil, yanlış bir fiil işledi. O da örtsün. Onu başka biri gördü. O da örtsün. Burada örtmenin iki manası vardır yani. Bir, gizli tutmak. İki, izalesine çalışmak, iyileştirmek yani. Eksiği gidermek yani. Bir öğretmen talebenin yanlışını nasıl örter? Misal, ona doğrusunu öğreterek, doğru mu? Bak evladım, bunun doğrusu şöyle, bundan sonra böyle böyle yap. Aha örttü, yanlış örttü. Daha kimse görmedi, bakın. Böyledir yani. Güzelliği göstererek. İşte bu şekilde olan tenkitte sıkıntı yok yani. Şefkatten gelen. Ama nefretten gelen Allah muhafaza etsin. Peki neden burada hizmeti Kur'an'ide bulunan kardeşlerini tenkit etmemek derken biz kardeşimiz bizim, onun ayıbı var. Ayıbını görmeyecek miyiz? Görmeyeceksin diyor. Enteresan bir şey. Görmeyeceksin. Şimdi aşağıda nazarımıza verecek. İhtimal ki şefkatten geldiğini zannettiğin şey nefrete dönüşebilir. Orada bir açık kapı var. Orada bir tehlikeli nokta var. Hatta daha başka bir şey ifade edeyim. Böyle şeyler ikinci, üçüncü aşamada gıybete gider mi? Ya bak oraya kadar gidiyor yani. Gıybet ise haram, yasaklanmış. Dolayısıyla buralara kadar giden şey en başından kesiliyor yani. Yani bu işin müsbeti dahi olsa diyor ki tenkit etme diyor. Çünkü izahı geliyor. Nasıl insanın bir eli diğer eline rekabet etmez? Bak tenkitte rekabet var, acayip bir şey. İnsanın bir eli diğer elinin rakibi değildir. Ne demek yani Orhan abi? Bakın izah edelim. Bir eli diğerine. Şu elin problemi olacak olsa, bu elinden kaldırmak istediğin bir yükü bu el kaldıramayacak olursa, soruyorum bu el onu kaldırır mı kaldırmaz mı? Ne yaparız? Bu elimizle kaldırırız yani. Yani bu el demez ki bana ne ya? O sağ elin vazifesiydi kaldırmak. Kaldırmak onun vazifesiydi. Bana ne kaldırsın? Kaldıramıyorsa da umurumda değil. Öyle demez. Onun ayıbını örter. Nasıl yapar? Sol el kaldırır yani. Sağ göz az görüyor. Sol göz biraz daha fazla görüyor. Sağ gözde arıza var. Şimdi karşıya doğru bakıyoruz. Sağ tarafı görmekte zorlanıyoruz. Sol göz ne yapması lazım? Sağ gözün göremediğini görmesi lazım. Öyle yapıyor mu? El cevap, öyle yapıyor. Sağ göz tamamen kapalı. Sol göz açık. Sol göz şöyle mi diyor? Ben sadece böyle bakarım, bu tarafa karışmam. Yok öyle bir şey. Bu göz ne yapıyor? Diğer tarafları da görmeye çalışıyor. Vücudumuzdaki bütün azalarımız öyle bir koordineli, öyle bir nizamlı, öyle bir intizamlı, öyle birbirine yardımsever şeklinde çalışıyor ki tarif edilmez. Hiçbirisi diğerini rekabet etmez. Bir gözü bir gözünü tenkit etmez. Ya ey sağ göğü biraz eğri görüyorsun ha. Biraz da şaşısın. Demiyor yani. Şaşılığı kapatıp bununla doğru göstermeye çalışıyor. Dili kulağına itiraz etmez. Dil kulağa itiraz etmez. Ya ey kulak konuşuyorum ama buradan giriyor buradan çıkıyor demez. Dinlese de dinlemese de demez yani. Problem olsa da olmasa da demez yani. Ya kalp ruhun ayıbını görmez. Ruhun bir eksiği noksanı var. Kalp o ayıbı görmez. Ne yapmaya çalışır? Örtmeye çalışır. Belki birbirinin noksanını ikmal eder. Bütün vücutta, bütün azalar ne yapar? Birbirinin eksiğini tamamlar. Kusurunu örter. İhtiyacına yardım eder, vazifesine muavenet eder. Vazifede yardımlaşmayı gerçekleştirirler. Yoksa tersi olsaydı, yardım etmeseydiler, ayıbı görseydiler, birbirine rakip olsaydılar, tenkit etseydiler, sonuç ne olurdu? O vücudu insanın hayatı söner, ruhu kaçar, cismi de dağılır. Şimdi bu misal neden verildi? Neden verildi? Bakın bir vücuttan anlatıldı, doğru mu? Hadis-i şerif değil mi? Müminler bir vücudun azaları gibidir ya. Yani ne demek? Kimimiz el gibiyiz. Ya. Kimimiz ayak gibiyiz. Kimimiz göz gibiyiz. Kimimiz dil gibiyiz. Kimimiz kulak gibiyiz. Kimimiz kalp gibiyiz. Kimimiz ruh gibiyiz. Burada bakın makamlar da aslında sayılıyor. Hayat-ı içtimaiyede her bir mümin aynı makamda değildir. Her birisi farklı makamlarda olabilir. Birisi çok yüksekte, birisi çok aşağıda olabilir. Diyelim ayak aşağıda ama kalp yukarıda. Şimdi kalp ayağa tekebbür edebilir mi? Ey ayaklar! Yerlerde sürünüyorsunuz ha var ya. Biz ise böyle yukarılarda havalarda uçuyoruz. Ayak demez mi? Ben olmasam sen nasıl gideceksin? Ya. Şurada sohbet yapıyoruz değil mi? Çay yapacak var mı bizde? Çay herhalde var değil mi? Vardır yani. Dersten sonra çay ikram ediyorum. Hiç görünmüyor şimdi çay yapan kardeşimiz. Sanki en geride. Ya o çay yapan olmasa işte mahvolacağız da. Muhabbet edemeyeceğiz ya. Muhabbet edemeyeceğiz ya. Kapıyı kilitlese gitse ne olacak şimdi? Ha. Her bir uzvun bulunduğu yerde kıymeti var. Her bir uzu kendi yerinde kıymetli. Çünkü niye? Konuşalım. Farz edelim ki kulak duymuyor. Şimdi göz şöyle diyebilir mi? Vallahi duymasan duyma, ben duyarım. Şimdi göz duyabilir mi? Duyamaz. Bitti, gitti bak. 1-0 yeniksin şu anda. O zaman göz kulağa muhtaç mı? Muhtaç. Ya kulak kardeş neredesin ya? Allah için gel ya. Görüyorum ama duyamıyorum ya. Ne diyorlar bunlar ya? Ya sağırların halini anlayabiliyor muyuz? Duyamazsa konuşamaz. Duyamayanlar konuşamıyorlar. Ya acayip bir şey. Birbirini etkiliyor. Ya acayip bir şey. Şimdi duyuyorsun ama göremiyorsun. Denizin rengini, çiçeğin rengini, taşın şeklini, elmanın şeklini. Allah Allah. Kulak, ya sen görmesen de ben görürüm. Göremiyorsun, o özellik yok sende. Cenab-ı Hak öyle halketmiş ki vücudu, mükemmel bir hayat ortaya koyabilmek için birbirine tam muhtaç. Tam muhtaç. Ayak yürür ama göz yürüyemez. Ha, ayağa da muhtaçsın. Parmakların olmasa, tırnakların olmasa nasıl kuvvet alacaksın? Ya, acayip bir şey. Vücudun her bir azasının kendi yerinde kıymeti var. Kalp hiç görünmüyor içeride. Göz dinlenir, kulak dinlenir, el dinlenir, ayak dinlenir. Ama öyle bir uzuv var ki 7 gün 24 saat küt küt küt küt çalışıyor. Hayatın ritmi. Durduğu anda her şey durur. Bu da farklı bir şey yani. Şimdi vücudumuzun bütün azaları böyle. Biz de böyleyiz. Birimiz kalp mesabesinde, o kalp mesabesinde olan kimse 7 gün 24 saat çalışmak zorunda yani. Onun tatili yok. Hocam herhalde öyle değil mi? Kalp mesabesinde olan tatil yapamaz yani. O habire çalışacak yani. Göz uyuyabilir göz mesabesinde olan. Ayak mesabesinde olan durabilir yani. Kulak mesabesinde olan arada bir duymayabilir, işitmeyebilir. Çok da sıkıntı değil. Ama kalp mesabesinde olan, hele hele ruh mesabesinde olan, sen bütün hepsinden haberdar olacaksın. Her tarafta gözün kulağın olacak. Allah Allah. Şimdi insan yani müminler, hizmet edenler hep bu özellikte, bu mana, bu mahiyetle birbirlerine sımsıkı sarılsalar, soruyorum, tenkit edilecek bir nokta bulunabilir mi? Sen bana ne kadar muhtaçsan, ben sana o kadar muhtaçım. Sen bana bir muhtaçsan, ben sana 100 muhtaçım. Böyle böyle. Hep demiyor muyuz, komşu komşunun külüne muhtaçtır diye? En basit şey ya, muhtaçız. İnanan olsun, inanmayan olsun fark etmez, o ihtiyaç var. İnsanlar birbirine böyle bakmalı. Bu şekilde bakacak olsak var ya, tenkit diye hiçbir şey, kimse kimsenin ayıbını görmez. örtmeye çalışır. Ayet-i kerimenin de hükmü tam tahakkuk eder. Örtün. Örtün der yani. Hem nasıl ki, bir misal daha veriyor. Bir fabrikanın çarkları birbiriyle rekabet karına uğraşmaz. Küçük çark, büyük çark, en küçük çark. Bakın, en büyük çarkın dönebilmesi için o en küçük çarkın ne olması lazım? Dönmesi lazım yani. Hatta en büyük çark diyelim bir tur attı. En küçük çark belki kaç tur atar, en az 100 tur atar yani. 100 tur atar ki ta ki o büyük çark bir tur atsın yani. Bir tur dönsün ya. Birbirine ne kadar muhtaç ya. Aslında o büyük çark o küçük çarka o kadar muhtaç ki. Birbiriyle rekabet kerana uğraşmaz. Birbirinin önüne tekaddüm edip tahakküm etmez. Birbirinin önüne geçerek ben senin hakiminim demez. Birbirinin kusurunu görerek tenkit edip saye şevkini kırıp çalışmayla ilgili bütün şevklerini kırıp zir-i zeber edip atalete, tembelliğe uğratmaz. Belki bütün istidatlarıyla her bir çark ne kadar özellikleri, kabiliyetleri varsa birbirinin hareketini umumi maksada tevcih etmek için yardım ederler birbirlerine. Hakiki bir tesanüt, tam birbirine sımsıkı sarılma, tesanüt, dayanma. Bir ittifak, birlik ile gaye-i hilkatlerine yürürler. Yaratılış gayeleri, varoluş gayeleri neyse ona doğru ne yaparlar? Yürürler. Eğer zerre miktar bir taarruz, misaller o kadar tatlı ki, zerre miktar bir taarruz. Ne demek yani? Bunu misal verelim. Çok böyle, bizimki öyle değil yani, onu ifade edelim de. Böyle çok kaliteli bir saat olsun yani böyle. Yani salise şaşmasın, salise, dakika demiyorum. Salise şaşmasın. Bir dakika var, bir saniye var, bir de saliseleri sayan ibre var yani. Saniye dakikanın 60'ta biri değil mi? Salise, o da saniyenin 60'ta biri. Herhalde, onda biri mi?
Saniyenin onda biri.
Saniyenin onda biri salise. Bak, onda biri yani. Dakikanın kaçta biri etmiş oluyor? 600'de biri mi?
600'de biri.
600'de. Dakikanın 600'de biri salise. Yani saliseleri, hatta aşireleri, öyle mi? Onların hepsini, o daha küçük bir şey yani. Aşire dediğimiz, saliseden de kaç? 7 kat küçük. 7 kat küçük herhalde, öyle hesaplarsak. Ya bu kadar ibresi olan bir saat düşünün. Onunla o ibreleri çeviren çark öyle nizamlı, öyle intizamlı, öyle sistemli ki o çarkların, iki çarkın arasına zerre kadar, atom kadar bir tane toz girecek olsa, toz girecek olsa ne olur? Saat durur. Saat durur, çalışmaz. Sistem durdu. Ne oldu? O küçücük toz, zerre kadar toz, o saatin çarklarına adeta taarruz etti. Sistem durdu. Hatta zorlasa parçalanır yani. Parçalanır. Ben hiçbir yerde görmemiştim. Bir yerde görmüştüm. Onu ifade etmiş olayım. Hiç tamirhanelerde yani otomotiv tamircilerinde hiç ameliyathane gören var mı? Ameliyathane. Ben bir tane gördüm, ameliyathane. Yani şeyde, tamircide ameliyathane var abi. Oraya malzemeyi asansörle indiriyorlar. Dışarıdan irtibatı tamamen kesik. Yapmış oldukları ameliyat da şanzıman ameliyatı.
Ya onlar hocam tam otomatik şanzımanlar.
Evet, şanzıman ameliyatı yapıyorlar. Onu anlatmaya çalışıyorum. Çünkü niye? Onun içerisine küçücük bir çapak girecek olsa, çarklar, o dişlerin içerisinde küçücük bir çapak girecek olsa sistem yine sonradan ne yapıyor? Dağılıp gidiyor yani.
O çelik olduğu için hepsi parçalanıyor.
Hepsi parçalanıyor bak.
Yani çelik olduğu için.
Demiş işin ehlinden soracaksın abi.
Yani teknik, sağlam bir şey diyoruz ama hani.
Bütün teknik şeyleri şey, Süleyman abiden sorabiliriz.
O küçük bir şey onun şeyini bozuyor.
Evet. Evet. Şimdi burada da bakın onu diyor. Eğer diyor zerre miktar bir taarruz, bir tahakküm karışsa o fabrikayı karıştıracak. Neticesiz akim bırakacak. Fabrika sahibi de o fabrikayı bütün bütün kırıp dağıtacak. Bu Bu biliyor musunuz mecazdır yani. Bediüzzaman Hazretleri'nin vermiş olduğu misallerin her birisi hakikattir. Her birisi hakikattir yani. Fabrika öyle bir hale geldi ki sistem çalışmıyor. Fabrika sahibi ne yapsın? Fabrikayı dağıtır. Hurda fiyatına satar yani. Bu kadar basit yani. Araba öyle bir hale gelmiş ki pert. Yapacağın şey nedir? Yani sigortalıysa kaskodan alırsın. Değilse hurda fiyatına satar kurtulursun yani. Bakın çünkü niye işe yaramıyor artık yani. Sana sıkıntı vermeye çalışıyor. Bunu niye misal veriyor biliyor musunuz? Şu asr-ı ahirde bakın asr-ı saadetten asr-ı ahire geldik. Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam'dan bu zamana 1400 sene geçti. Şu anda 1437'deyiz. Bundan sonraki şey nedir? Nedir? Nereye gidiyoruz biz? Kıyamet. Mustafa abi. Kıyamet. Kıyamet değil mi? Kıyamet. Bundan sonraki kıyamet başka. Kıyamet nasıl oluyor? Artık bu fabrikanın çarkları işlememeye başlıyor. İşlemeyince, aralarına toz girince, aralarına fitne girince, aralarına fesat girince, aralarına tenkit girince, aralarında birbirine tahakküm etme başlayınca say. Öyle bir oldu ki çarklar çalışmaz oldu. Müminler fesada gitti. Müminler bozuldu. Sonuç ne oluyor? Cenab-ı Hak diyor ki artık bu fabrika çalışmıyor. Bu fabrika şükür ürününü üretmiyor. Bu fabrika ibadet ürününü üretmiyor. Bu fabrika ubudiyeti netice vermiyor. O zaman benim ne yapmam lazım? Bu fabrikayı dağıtmam lazım. Onun misali. Er geç şöyle böyle nihayette fabrika dağıtılacak. Ama biz sebep olmayalım. Önemli olan bu. Öyle yapalım ki sebebi biz olmayalım yani. Sebebi biz olduk mu mesuliyet var yani. Sebebi biz olalım. Biz vazifemizi hakkıyla ne yapalım? Yerine getirelim. İşte ey Risale-i Nur şakirtleri ve Kur'an'ın hizmetkarları, Kur'an'a hizmet eden kim varsa, sizler ve bizler öyle bir insanı kamil ismine layık bir şahs-ı manevinin azalarıyız. Hepimiz neyiz? İnananlar. Yani burada bir cemaatten bahsetmiyor ha. İslamiyete hizmet eden, lillah için ne kadar cemiyetler, cemaatler, insanlar varsa hepimiz bir fabrikanın çarkları veya azaları hükmündeyiz. Ve hayat-ı ebediye içinde saadet-i ebediyeyi netice veren bir fabrikanın çarkları hükmündeyiz. Ve sahili selamet olan, bu cümle önemli, sahili selamet, kurtuluş sahili olan Darüsselam'a selam yeri neresi? Haşir. Ya orası selam yeridir. Kime selam edilecek? İnananlara. Kim selam edecek? Hazreti Allah. Selamun aleyküm dıptum fethuluha halidin. Allah'ın selamı bu. Biz burada kendi kendimize selam verdiğimiz gibi biz oraya gittiğimiz zaman Allah Azze ve Celle o da bize selam edecek. Selamun aleyküm dıttum fethuluha halidin. Sizlere selam olsun. Şimdi ebedi kalmak üzere cennetime giriniz. Ya. Ümmeti o Darüsselam'a çıkarmak için bu asr-ı ahirde her birimize vazife düşüyor. Hem kendimizi çıkaracağız. Öyle mi? Hem de etrafımızda, sağımızda, solumuzda kim varsa onları ne yapacağız? Çıkaracağız. Ve sahili selamet olan Darüsselam'a ümmeti Muhammediye'yi aleyhissalatü vesselam çıkaran Muhammed Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam ümmetini o Darüsselam'a çıkaran bir sefine-i Rabbaniye'de Allah'ın gemisinde, Rabbin gemisinde çalışan hademeleriz. Hizmetçileriz. Gemide kimler bulunur? Bir, yolcular. İki, hizmetçiler yani. İki gruptur yani. Gemide bulunan iki gruptur. Yolcunun güverteye çıkma imkanı vardır. İhtimali de vardır. Denizi seyretme imkan ve ihtimali de vardır. Öyle mi? Yatıp dinlenme imkan ve ihtimali de vardır. Yeme içme imkan ve ihtimali de vardır. Yolcu o gemi üzerinde birçok meşru dairedeki keyif ve eğlence içerisinde bulunabilir yani. Fakat geminin içerisinde çalışanlar kazan dairesinden çıkamazlar. O gemiyi sahili selamete. Çay içecekse orada içecek. Muhabbetini orada yapacak kazan dairesinde. Yüzü isli, kirli, paslı, tulum içerisinde ter, kan, yağ olabilir. Olabilir yani. Demiş ya, ya Ömer, ister misin? Dünya onların olsun, ahiret bizim. Dünya onların olsun, ahiret bizim. Yani. Dolayısıyla o gemiyi sahili selamete çıkaracak, o geminin kazan dairesinde çalışan hizmetçiler her türlü sıkıntıyı çeker. Varsın çeksinler, burası da sıkıntı çekmiyor zaten. Hizmet eşittir, meşakkattir. Keyif etmek değildir. O meşakkatin içerisinde keyif olabilir, lezzet olabilir. Ayrı. Ama hizmetin aslı meşakkattir yani. Ben işte ekmek pişireceğim dediğin anda ateşin karşısına geçersin yani. Yüzün gözün un olur yani. Terlersin, elin yanar. Niye? Sen ekmek pişirmeye talip oldun yani. Ekmek pişirmeye talip olduktan sonra ya ama bu sıcak nereden çıktı? Hop bir dakika. Bu işin yapısında var ya. Bu işin yapısında var. Hizmetin yapısında ne var? Meşakkat var. Her türlü sıkıntıyı çekeceksin. Çekmeye aday olacaksın. Aday olacaksın. O iz, pas, yağ onun içerisinde yok ben şöyle kazan dairesinde çalışırım ama grand tuvalet olmak kaydıyla. Olmaz böyle yani. Olmaz. Yani hiç gördünüz mü? Adam spora gidiyor. Ama işte ucuz sivri İşte topuklu ayakkabıyla. Olmuyor böyle yani. Spor ayakkabı giymen lazım yani. Bir şeyin gerekliliği neyse onu her zaman yerine getirmek lazım. Elbette, tekrar okuyalım. Ve sahili selamet olan Darüsselam'a ümmeti Muhammediye'yi çıkaran bir Sefine-i Rabbaniye'de çalışan hademeleriz, hizmetçileriz. Elbette, 4 fertten 1111 kuvveti maneviyeyi temin eden sırrı ihlası kazanmak ile tesanüt ve ittihadı hakikiye muhtacız ve mecburuz. Madem böyle bir vazife bizde var, madem böyle bir gemiyi sahili selamete çıkaracağız, öyleyse onu sahili selamete çıkarmak için bakın 4 kişi ama 4444 kuvvetine çıkaran sırrı ihlası, ihlasın sırrı bu. İhlas ne yapıyor? 4'ü, 4 tane 4'ü 4444 kuvvetine çıkarıyor. Bu kuvvete çıkaran ihlas sırrını kazanmaya ne dedi? Mecbur ve muhtacız. Hem ihtiyacımız var hem de buna neyiz? Mecburuz. Yoksa elimizden Allah korusun ne yapar? Her şey gider. Her şey gider. Allah muhafaza eylesin. Bitiriyoruz. Evet 3 elif iddiat etmezse 3 kıymeti var. Sırrı adediyet ile iddiat etse 111 kıymet alır. 4 kere 4 ayrı olsa 16 kıymet var. Eğer sırrı kuvvet ve iddiadı maksat ve ittifakı vazife ile tevafuk edip bir çizgi üstünde omuz omuza verseler, o vakit 4444 kuvvetinde ve kıymetinde olduğu gibi hakiki sırrı ihlas ile 16 fedakar kardeşlerin kıymet ve kuvveti maneviyesi 4000'den geçtiğine pek çok vukuat-ı tarihe şehadet ediyor. Bedir Savaşı. Öyle mi? 313 kişiler. Karşılarında 900 küsür insan var yani. Onlara karşı zafer kazanıyorlar. Cenab-ı Hak ihlas sırrına mebni olarak kuvvetlerini ne yapıyor? Artırıyor. Bu sırrın sırrı şudur ki, hakiki samimi bir ittifakta her bir fert, sair kardeşlerinin gözüyle de bakabilir, kulaklarıyla da işitebilir. Güya 10 hakiki müttehit adamın her biri 20 gözle bakıyor, 10 akılla düşünüyor, 20 kulakla işliyor, 20 elle çalışıyor bir tarzda manevi bir kıymeti ve kuvveti vardır. Peki, Subhaneke la ilme lena illa ma allamtana inneke entel alimul hakim ve ahiru davahmenil hamdulillahi rabbil alemin. El Fatiha.